مرحبا دنيا.
كاليميرا كوسمي.
مرحبا يا أيها العالم.
World, hello.
Hola mundo.
Hello world.
Bonjour le monde entier.
مرحبا دنيا.
Dünyayı dolaşmak, hayata dokunmak ve mis gibi memleket kokan sohbetlerimize ortak olmak için pazartesiden cumaya memleket saati 7'yi gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de buluşalım.
Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'den günaydın değerli dinleyenler. Takvimler 15 Mart sabahını gösteriyor. 2017 yılında çarşamba sabahında sizlerle birlikteyiz. Program ekibimiz Betül Aytaç ve Zeynep Yıldırım. Teknik masada Burak Kararoğlu. Mikrofon başında her sabah olduğu gibi bu sabah da ben Gülnur Akalın. Sizlere sesleniyoruz efendim. Türkiye'den dünyadan haberler vereceğiz, sohbetler edeceğiz. Sizlerin halini hatrını sorup şarkılara türkülere eşlik edeceğimiz Merhaba Dünya başlıyor. +90 312 koduyla 463-34-19 ya da 463-34-21 telefon numaralarımız bizlere TRT Merhaba Dünya Facebook ya da Twitter adreslerimizden ulaşabiliyorsunuz. Türkiye'nin Sesi Radyosu.com, TRT Memleketim.fm.com web adreslerimiz 25 metre 11.660 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na 31 metre 9.700 kHz üzerinden de Avrupa'ya sesleniyoruz değerli dinleyenlerimiz. Efendim hiç vakit kaybetmeden güzel bir şarkıyla başlayalım. Sizlerin en çok sevdiği şarkılardan birisi efendim. Memleketimle Türkiye özlemini şöyle bir azaltacağımız güzel bir başlangıç yapıyoruz. Yonca Lodi mikrofonda, Fikret Şenes'i anıyoruz efendim. Sözlerde onun imzası var.
erişilme sırrına. Sen dost ararsan koş Mevlana.
Efendim sizce de bir farklı, bir başka değil mi bizim memleketimiz? Bilmiyorum herkes öyle gelir mi ama gerçekten hani bazen espriye de vururuz efendim. Bir başka yerde yaşayamayız diye. O kadar doğal, o kadar farklı insanlarımız, hikayelerimiz var ki gerçekten bir başka bizim memleketimiz. Acısıyla, tatlısıyla burada olmayı, burada yaşamayı, Türkiye'yi seviyoruz tabii ki. Sizler orada hasret çekiyorsunuz. Aha şimdi orada olmak, o kahvaltıda bir yudum çay içmek vardı diyenler mutlaka vardır efendim aranızda. Ama işte biz de sesimizle sizleri buraya getirmeye, sesimize ortak etmeye çabalıyoruz. Umarız başarılı oluyoruzdur ki bunlara efendim, bu çabamıza seçtiğimiz türkülerimiz, şarkılarımız da yardımcı oluyor. İşte devam edeceğiz en güzellerinden çalmaya, sizleri buralara getirmeye. Hepimiz özel bir neden için buradayız. Geçmişinizin esiri olmayı bırakın, geleceğinizin mimarı olun. Robin Sharma'nın bir sözüyle açtı bugün arkadaşlarımız Facebook sayfamızı. Oradan ileti gönderebilirsiniz bizlere. Bekliyoruz efendim paylaşmak istediğiniz her şeyi. Şimdi efendim İstanbul'a getireceğiz sizleri. Seferat mikrofonda olacak. Kız sen İstanbul'un neresindensin diye soruyor efendim Seferat grubu.
Tarihte bugün.
Efendim 15 Mart sabahındayız. 15 Mart'ın tarihçelerine bakacağız. Mart ayını ortaladık. Neredeyse efendim 2,5 ayını geride bırakıyoruz 2017 yılının. Kuzey Yarımküre'de efendim bizler artık baharı karşılamanın da mutluluğu içerisinde olsak da halen Ankara'da kar yağışı var efendim bu sabah da. Olsun, Mart ayının gelmesiyle birlikte artık bunlar geçici havalardır diye düşünüyoruz tabii ki. 1919'da Amasya iline bağlı Merzifon, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Merzifon İngilizler tarafından işgal ediliyor. Merzifonluların işgal boyunca sürdürdükleri şuurlu tepki sonucu İngilizler 27 Eylül 1919'da Merzifon'u terk etmişlerdi. Yıl 1921, Osmanlı eski sadrazamı Talat Paşa, Ermeni soykırımında rolü olduğu gerekçesiyle Berlin'de 23 yaşındaki Sogomon Tehliryan tarafından öldürülüyor. Yıl 1964, takvimler 15 Mart'ı gösterirken sinema yıldızı Elizabeth Taylor'la oyuncu Richard Burton evlenmişler efendim bugün. 1989'da Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Galatasaray Monaco takımıyla Köln'de bulunan Müngersdorf Stadyumu'nda yaptığı maçta 1-1 berabere kalarak bu kupada yarı finale yükselen ilk Türk takımı olarak tarihe geçmiş. 2001 yılında İstanbul-Moskova seferini yapan Tupolev Tu-154 tipi bir uçak Çeçen korsanlarca kaçırıldı. Medine'ye indirilen uçağı Suudi anti-terör timlerince düzenlenen operasyonda Türk yolcu Gürsel Kambal, Rus hostes Yuria Fomina ve bir korsan hayatını kaybetti. Yıl 2004, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ilk kez bir milletvekili ülkede yılda 10 bin insanın idam edildiğini açıkladı. Ülke insan hakları örgütlerinin eleştirileri nedeniyle idamla ilgili rakamlarını artık gizli tutuyormuş efendim. 2011 yılında Suriye Baas Partisi'ne sadık askerler ve bu partiyi iktidardan indirmek isteyen muhalifler arasında süre giden silahlı mücadele olan Suriye İç Savaşı'nın başlangıcı. Göstericiler, ailesi 1971 yılından beri iktidarı elinde tutan Beşar Esad'ın istifasını ve 1963 yılından beri ülkeyi idare eden Baas Partisi'nin iktidarı bırakmasını talep ediyor. Müzik 1878'de Rıza Şah Pehlevi doğuyor, İranlı politikacı efendim. 1887'de Türk hekim, devlet adamı, asker, Manisa ve İstanbul valiliği yapmış, milletvekilliği ve sağlık bakanlığı görevlerinde bulunmuş Lütfü Kırdar doğuyor. 1888'de yazar Refik Halit Karay, 1941'de öykü yazarı ve çevirmen Tomris Uyar, 1946'da efendim Mahir Çayan doğuyor. 1979'da Türk basketbolcu Onur Aydın, 1983'te futbolcu Umut Bulut ve yine bir başka futbolcu Serkan Çalık 1986'da doğanlardan. Efendim tabii ki kaybettiğimiz değerli isimler de var. Milattan önce 44'te Romalı politikacı Jules Caesar'ı kaybediyoruz. 1536'da 1. Süleyman Saltanatı döneminde sadrazamlık yapmış, önemli siyasal ve askeri olaylarda rol oynamış Osmanlı devlet adamı ki Kanuni Sultan Süleyman'ın farklı bir yere koyduğu, arkadaş olarak da çok sevdiği bir isim Pargalı damat İbrahim Paşa efendim. Eşi Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Hatice Sultan'dı damat İbrahim Paşa'nın. 1921'de Osmanlı Sadrazamı İttihat ve Terakki kurucularından Mehmet Talat Paşa, 1939'da kanto sanatçısı Deniz Kızı Eftalya, 1981'de şair ve edebiyatçı Yaşar Nabi Nayır, besteci Saadettin Öktenay efendi 1989'da ve yazar, şair, otobiyografici ve eleştirmen Mustafa Necati Karayel'i 1995'te kaybediyoruz. Tarihin çok derinlerinden efendim günümüze kadar kaybettiğimiz önemli isimler, onları anıyoruz programımızda. Efendim 15 Mart sabahındayız. Bugün Dünya Tüketiciler Günü'ymüş. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy 15 Mart 1962 günü Amerikan Kongresi'nde ilk kez tüketicilerin 8 temel hakkı bulunduğunu açıklamış. Güvenlikten bilgi almaya, özgürce tercih yapmaktan zararın karşılanmasına, sağlıktan çevreye, bu yeni haklar şirketlerin tüketiciyi istismar etmesini önlemek amacına yönelikti. İlk olarak Amerika, Avrupa ve İskandinav ülkelerinde ortaya çıkan tüketici koruma faaliyetleri Japonya'ya ve oradan da tüm dünya ülkelerine yayılmaya başlamıştı. Birleşmiş Milletler 1985 yılında Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesini ilan ederken Başkan John Kennedy'nin konuşma yaptığı 15 Mart tarihini Dünya Tüketici Hakları Günü olarak kabul etmişti. Her yıl ülkemizde de 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü olarak kutlanıyor. İşte tüketici olarak bazen haklarımızı bilmiyoruz efendim. Bu farkındalığı yaratmak, buna dikkat çekmek için belirlenmiş bir gün. Aslında çok ciddi haklarımız var. Zararın karşılanması, beğenmediğimiz, hoşnut kalmadığımız durumlarda telafi edilmesi gibi, gerçekten bunları öğrenmek gerekiyor. Öğrenmenizi de tavsiye ediyoruz tabii ki. Günaydın, hayırlı sabahlar Gülnur Hanım ve yayın ekibi. 52 yıl önce doğduğum bugün sizleri Almanya'dan saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sıradaki türküyü biricik eşime, sizlere, Esra Yasemin ve Münevver Hanımlara armağan ediyor. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum. Selamlar, saygılar demiş efendim Almanya'dan Şadi Karaca. Şadi Bey, önce sizin için sadece size özel bir şarkı çalacağız. Ekibimiz size armağan edecek. Ardından da güzel bir Neşet Ertaş türküsü var. Onu da efendim sizin armağan ettiğiniz o güzel kişilere yollayacağız.
Özgür dingin başım yine aynı. 60 yaşım, uzakta yalnız tek arkadaşım. Onları duyma, alem kapısın. Sen benim ol hep, iyi ki varsın. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Kaç yaşındasın beni görmedin ama görsen anlarsın. Ama beni buldun diye benim oldum, iyi ki varsın. Hiç dokunmadım ama dönersen bir gün beni hatırlarsın. Ben yaralı her sazım, bu gece yalnızım. Düşünüp durmuşum, sinir olmuşum. Sen hayalime giren, uzaktan hep gülen, parlak ve sönmeyen bir yıldız. Sen hiç unutma, ben burada güzelim. Gel beni burada, şarkımı söylerim.
Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca akar can özümde sel gizli gizli. Bir tenhada can cananı bulunca Sinam yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy. Dil gizli gizli, dil gizli gizli. Sinam yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy. Dil gizli gizli, dil gizli gizli. Dost elinden gel olmazsa varılmaz. Rızasız bahçanın gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy. Yol gizli gizli, yol gizli gizli. Gönülden gönüle yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy. Yol gizli gizli, yol gizli gizli. Seher vakti garip garip bülbül öterken, kipriklerin oku yar yar cana batarken, cümle alem uykusunda yatarken, kimseler görmeden yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy. Gel gizli gizli, gel gizli gizli. Hoyratlar görmeden yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy. Gel gizli gizli, gel gizli gizli.
Saatlerimiz kaç oldu?
Efendim bizim saatlerimiz 7.37 oldu Türkiye'de. Bakalım sizlerin olduğu yerlerde saatler kaç olmuş? Almanya'da 5.37 saatler, Cezayir'de 5.37, Azerbaycan'da 8.37 saatler, Romanya'da 6.37, Fransa'da 5.37 saatler, Kanada'da gece yarısı 0.37, Hollanda'da 5.37 saatler, İsviçre'de 5.37, efendim komşularımızda Bulgaristan ve Yunanistan'da 6.37 saatler, Rabat'ta 4.37 ve son olarak Brüksel'de 5.37 olmuş efendim saat. Birlikteliğimiz devam ediyor. Merhaba Dünya'da. İletilerinizi bekliyoruz efendim. Sizlerle daha önce tanıştırdığımız, programımızda konu ettiğimiz bir isimden bahsetmek istiyorum ben sizlere. Ümmiye Koçak. Hatırlayacaksınız efendim. Bir köyden çıkıp Mersin'den hayallerin peşinden koşup bir film çekmişti. Ve defalarca da Mersin'de tiyatro oyunları sahneye koymuştu. Yönetmenlik yapıyordu efendim bu köy kadını. Ve New York Avrasya Film Festivali'nde büyük ödüle de layık görülmüştü efendim Yün Bebek filmiyle. Şimdi efendim son dönemde onu reklam filmlerinde görüyoruz. Hem de dünyaca ünlü bir isimle birlikte Ronaldo ile efendim. Türk Telekom'un yeni yüzü oldular. Ve aslında güzel de bir kampanyaya imza atılmış. Çok güzel iki isim seçilmiş. Çünkü sen yeter ki hayal et kampanyanın sloganı da. Ümmiye Koçak'a daha nerelerde göreceğiz bakalım efendim. Hani bize böyle güzel güzel anlatmıştı. Bizlerin sadece radyosu vardı yavrularım diye. Çok da hoş, çok da güzel bir sohbet gerçekleştirmiştik. Radyonun önemine de çok da güzel vurgu yapmıştı Ümmiye Hanım. Daha neler yapacak, nerelere gidecek, hangi ödülleri kazanacak biz de merakla bekliyoruz. Keyifle de izliyoruz efendim kendisini. Birlikteliğimiz devam ediyor güzel bir şarkıyla. İletileri ve telefonları beklediğimizi hatırlatalım.
Son defa.
Günaydın, merhaba dünya.
Belki bu aşk ölümsüz, belki yarım kalacak. Bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak. Belki bu aşk ölümsüz, belki yarım kalacak. Her gün değişiyorsun, avutuyorsun beni. misin? Çözemedim ben seni. Seninle başım dertte. Ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın. Söküp atamıyorum. Seninle başım dertte. Ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın. Söküp atamıyorum. Bazı gün darılırsın, bazı gün barışırsın, bazı günde kaybolur, hasrete karışırsın. Bazı gün darılırsın, bazı gün barışırsın, bazı günde kaybolur, hasrete karışırsın. Her gün değişiyorsun, avutuyorsun beni. Bir bilmece gibisin, çözemedim ben seni. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçası söküp atamıyorum. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçası.
Efendim dinleyicilerimiz var bizleri arayan, yollarda olan, onlara selamlarımızı yollayarak hemen isimlerini okuyalım. Güzel de bir şarkı seçtik onlar için, çalacağız hemen ardından anonsumuzun. Hırvatistan'dan Türkiye'ye doğru gelen İsmail Yeloğlu efendim bizi aradı. Tüm TRT çalışanlarına, özellikle Esra Özbay, Münevver Çelikkol ve şu an yollarda olan tüm arkadaşlarına armağan ediyor. Avusturya'dan Almanya'ya doğru giden bir başka isim Ali Zengin. TRT çalışanlarına, birlikte yolculuk yaptığı arkadaşı Ahmet Hasan'a ve yollarda olan tüm arkadaşlarına armağan ediyor Ali Bey de. Efendim hayırlı yolculuklar diliyoruz. Gideceğiniz yere sağ salim ulaşmanızı da temenni ediyoruz. Yarın haberlerinizi alırız efendim. Tekrar bizleri ararsanız İsmail Bey'e ve Ali Bey'e ve onların armağan ettiği arkadaşlarına, işte bizler gibi TRT çalışanları için çalacağız. Orhan Gencebay'ın hiç eskimeyen o güzel şarkılarından bir tanesini efendim. Kaderimin Oyunu.
Günüm yok,
dert ararsam çok, öyle dertliyim ki. Bana kaderimin bir oyunu mu bu? Aldı sevdiğimi, verdi zulümü. Dünyaya doymadan geçip gideceğim, yoksa yaşamanın kanunu mu bu? Bıktım artık yaşamaktan, çekmekle biter mi bu hayat yolu? Ah, ah, bu yalnızlık, bu dertler.
Dünyadan haberler.
Efendim, Dünyadan Haberler turumuza geldi sıra. 7.53 oldu Türkiye saati. Orhan Gencebay'ın güzel sesine yer verdik programımızda. Umarız ki beğenmişsinizdir. Efendim, tatlı, hoş, güzel haberler, böyle istatistikler vermeye çalışıyoruz. Güncel olaylara değinmeye çalışıyoruz. Dünyadan Haberler turumuzda, biliyorsunuz. Efendim, işte o hoş haberlerden bir tanesi. Çin'de yeni bir meslek ortaya çıkmış efendim. Panda bakıcılığı. Pandalar biliyorsunuz böyle sevimlilikleriyle, işte biraz da böyle nesilleri tükeniyor şeklinde üzerine insanoğlunun fazlasıyla düşmesiyle daha da tatlı hale geliyorlar. Artık bir meslek haline gelmiş panda bakıcılığı. Göreviniz efendim bütün gün o pandalarla vakit geçirmekmiş ve onları sadece beslemekmiş. Bir tehlikesi de yok zannediyorum ki, çok iyi bildiğim bir konu değil ama saldırgan ya da size sıkıntı yaratacak bir hayvan grubu değil pandalar. Çok da tatlılar efendim. Maaşı da iyiymiş. 32 bin dolarmış efendim yıllık panda bakıcılığının ücreti. Efendim, bu sefer tatsız bir haberle devam edeceğiz. Dünyanın en çok radyasyon alan 3. ülkesi Türkiye'ymiş. Türkiye'de bilim insanları önemli bir buluşa imza attı. Türk bilim insanları radyasyon içermeyen tomografi cihazı geliştirmişler. Mesanenin görüntülenmesi için geliştirilen cihaz, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun düzenlediği uluslararası yarışmada altın madalya ödülü kazanmış. Efendim, Türkiye'mizin her köşesinin, her ilinin farklı güzellikleri var. Hele mutfağımız çok zengin, biliyorsunuz. Mutfağımız da yöreden yöreye farklılık gösteriyor. Kimi bölgelerde efendim işte o çeşitli otlar, bitkiler ön plana çıkarken, işte biraz daha doğuya gittiğimizde o kebaplarımız, etlerimiz, değil mi? Süt ürünlerimiz ön plana çıkıyor. İşte onlardan birisi efendim Van'ın meşhur otlu peyniri. Van'ın kahvaltısı meşhur zaten. İşte halkın bir iddiası varmış efendim bu otlu peynir için. Şifa saçıyor, diyabeti bitiriyor şeklinde bir iddia. Bilim insanları demiş ki efendim, madem böyle bir iddia var ortada, biz bu iddiayı inceleyelim, değerlendirelim. Suh bitkisinin diyabete iyi geldiğine yönelik olumlu sonuçlar da elde etmiş bilim insanları. Efendim devam ediyoruz Dünyadan Haberler turuna. 2017'nin en çok izlenen yapımı, herhalde en çok tartışılan da yapımı efendim, Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 5 filmi oldu. 16 Şubat'ta vizyona giren film 5.748.000 kişi tarafından izlendi. Çok da tartışılıyor ama çok da popüler bir isim Şahan Gökbakar, özür diliyorum. Ve 5 arda arda gelen aynı karakterle 5 film çekti. Hepsi de gişede rekorlar kırdı. Ve her yeni gelen film de bir önceki rekoru geride bırakıyor efendim, ki Recep İvedik 5 de öyle oldu. Yılın en çok izlenen ikinci yapımı 2.784.000 seyirci rakamına ulaşan Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı Çalgı Çengi İkimiz filmi olurken, Ata Demirer'in Olanlar Oldu filmi 1.802.000 seyirci sayısıyla listenin 3. sırasında yer almış. Efendim bizler demek ki Türk filmlerini destekliyoruz. Türk sinemasının hoş güzel bir durum bu. Komedi filmlerinde sevdiğimiz aşikar Şahan Gökbakar olsun efendim, Ahmet Kural, Murat Cemcir olsun ve Ata Demirer zaten efendim bu işin piri. Gördüğünüz gibi komedi filmleri konusunda da ön plandayız. Çin'de Avanti ismiyle anılan Nasrettin Hoca hikayeleri, Türk Gölge Tiyatrosu Karagöz Hacıvat sanatçısı Cengiz Özek ve Çin Gölge Tiyatrosu sanatçısı Yan X Li tarafından gölge tiyatrosuna uyarlanıyor. Kıvrak zeka ve kolektif bilincin simgesi olan Nasrettin Hoca'nın başından geçenler, sanatçıların yorumu ve yaratıcılığıyla perdeye aktarılıyormuş. Yaratım aşaması Çin'de bir yıldır aralıklarla devam eden oyun, 2017'nin Haziran ayında Hong Kong'da toplam 20 gösteriyle seyirciyle buluşacak. Efendim Mart ayı önemli bir ay bizim için. 18 Mart Çanakkale zaferini kutluyoruz, biliyorsunuz. Her Mart ayında Çanakkale savaşlarını konuşuyoruz. Yurt dışından misafirlerimiz geliyor, ağırlıyoruz efendim. Bizim için Mart ayı önemli. Türk tarihi açısından bu toprakların kurtuluşu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu açısından çok önemli bir ay Mart ayı. Çanakkale savaşlarında gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay için Tekirdağ'da toplanan 57 gönüllü Çanakkale'ye uğurlandı. 57. Alay Yürüyüş Komitesi'nin organizasyonunda bir araya gelen 57. Alay Tarihine Yürüyor ekibinin Çanakkale'ye uğurlanması dolayısıyla Tekirdağ Valiliği önünde bir tören de düzenlenmiş. FM noktayı koyuyoruz Dünya'dan Haberler turumuza. Belçika'dan dinleyicimiz Mustafa Özcamuzcu efendim bizleri aramış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Selamlarımızı yolluyoruz. Güzel de bir türkümüz var. Kıvırcık Ali'den dinleyeceğiz efendim. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın?
Yazmayı da sarıya mı boyadın? Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Neden sararıp solunda sevdaya mı uğradın? Neden sararıp solunda sevdaya mı uğradın? Tokat'tan mı geliyon da kız sen al muslu musun? Tokat'tan mı geliyon da kız sen al muslu musun? Ben sana varacağım da sen beni alır mısın? Ben sana varacağım da sen beni alır mısın? Yakası da sıra sıra nakışıyor. Pişliğinin yakası da sıra sıra nakışıyor. Kurban olan boyuna da o ne biçim bakışıyor. Kurban olan boyuna da o ne güzel bakışıyor. Seni de yollar yormasın seni. Yola yolladım seni de yollar yormasın seni. Özür elinden tutsun da bana yollasın seni. Özür elinden tutsun da bana yollasın seni. Özür elinden tutsun da bana yollasın seni. Özür elinden tutsun da bana yollasın seni.
Paylaşmak istediğiniz her şeyi ama her şeyi TSR Merhaba Dünya Facebook, TSR Merhaba Dünya Twitter sayfalarımızdan ya da yayınımız süresince +90 312 463 34 21 +90 312 463 34 19 numaralı telefonlarımızdan bizlere iletebilirsiniz.
kalan anlara dön bak. Hüznü bir yana bırak. Gül, gözlerimde gözlerin yansın. Son satır sana yazılacak. Şimdi gelen gün için bir türkü söyle. Yolun çok daha uzun. Sor, kilitleri açılır hayatın. Ses ise dağdır suskunluğun. Her gün batımında yorgun duygular. Son zannettim yeni başlangıçlar. Esmez kara rüzgarlar biz savrulmazdı. Sev, bıkma sevmekten sev. İnan yeter artar. Söyle aşka dair, eşlik eder sana ben de söylerim. Sesin yayılsın hızla bütün evrene. Söz verdim seni hep hep seveceğim. Sen türküler söyle aşka dair, eşlik eder sana ben de söylerim. Sesin yayılsın hızla bütün evrene. Söz verdim seni hep hep seveceğim. Söyle, yolun çok daha uzun. Zor, kilitleri açılır hayatın. Sesi sevdadır suskunluğun. Her gün batımında yorgun duygular. Son zannettim yeni başlangıçlar. Esmez kara rüzgarlar biz savrulmazdı. Sev, bıkma sevmekten sev. İnan yeter artar. Söyle aşka dair, eşlik eder sana ben de söylerim. Sesin yayılsın hızla bütün evrene. Söz verdim seni hep hep seveceğim. Sen türküler söyle aşka dair, eşlik eder sana ben de söylerim. Sesin yayılsın hızla bütün evrene. Söz verdim seni hep hep seveceğim. Söyle aşka dair, eşlik eder sana ben de söylerim. Sesin yayılsın hızla bütün evrene. Söz verdim seni hep hep seveceğim.
Sağlık olsun.
Değerli dinleyenler, Sağlık Olsun köşesinde bugün glokomu, yani bilinen adıyla göz tansiyonunu konuşacağız. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Zeynep Aktaş stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Dün de biliyorsunuz tıp bayramıydı. Öncelikle hocamızın bayramını da kutlayalım.
Çok teşekkür ederiz.
Belki tıp bayramının sebebiyle söylemek istediğiniz birkaç cümleyle sohbetimize başlayabiliriz.
Tabii tıp çok meşakkatli bir şey. Kutsal bir görev aslında, üstlendiğimiz bir görev. Ben idealist bir hekimim. Çok zorluklarla okuduk yani, ama hiçbir zaman niye doktor oldum demedim. Göz hekimi olmayı da çok istemiştim.
Ne kadar güzel.
O yüzden kendi adıma tüm meslektaşlarımın bayramını kutluyorum.
Hocam, glokom günü 12 Mart Dünya Glokom Günü. Sizde biz programdan önce biraz konuştuk değerli dinleyenler. 18 Mart'a kadar bu hastalığa değiniliyor. Farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Glokom nedir?
Glokom göz içi basınç yüksekliği diye eskiden hep düşünüyorduk, ancak göz içi basınç yüksekliği varlığında genellikle, fakat bazen de göz içi basıncı yüksekliği olmadan da göz sinirinin kronik ilerleyici bir dejenerasyonuyla karakterize ve sonunda kronik bir görme kaybına, kalıcı bir görme kaybına ulaşabilme potansiyeline sahip bir hastalık, ilerleyici bir hastalık glokom.
Evet, biz biraz halk arasında göz tansiyonu diyebiliyoruz, evet, zannediyoruz. Şimdi tansiyon deyince göz tansiyonu olarak adlandırılmasını mutlaka hani şimdi normal tansiyonla benzerliği vardır diye tahmin ediyoruz değil mi? Nasıl ilerler, nasıl anlarız bu durumu?
Şimdi farkındalık yaratmak için aslında en önemli sebebimiz bizim glokom hekimleri olarak glokomun herhangi bir aslında bulgusu yok. En sık bizim toplumumuzda gördüğümüz tipi açık aşılı glokom. Farklı tipleri var glokomun. Belkisini ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Bunun da herhangi bir hastayı uyarıcı bir bulgusu olmadığı için farkındalık önemli. Yani bu sebepten dolayı hastalarımızın bize gelmesi, bundan hani şüphelenmesi gerekiyor. Bizim de bu yönde araştırma yapmamız gerekiyor tanısını koymamız için. Böyle sinsi başlangıçtı ve sinsi ilerleyen bir hastalık glokom.
Evet, bu da kötü bir durum değil mi?
Tabii kötü bir durum. O yüzden hep aklımızda olması gerekiyor. Farkındalık yaratmamız gerekiyor. Rutin taramalarda mutlaka bu açıdan bakmamız gerekiyor. Hastaların göz tansiyonlarını ölçmemiz gerekiyor. Funduslarını yani retine ve optik sinirlerine, göz arkalarına mutlaka bakmamız gerekiyor. Çünkü göz sinirinde yapısal değişikliklere sebep oluyor ilerleyen ve orta ileri safhalarında. Bunlar şüphe uyandırabilir bizim gözümüzde. Tabii göz tansiyonunun yüksek olması şüphe uyandırıcı bir durum. Onun dışında şüphelenirsek de çeşitli testlerimiz var. Görme alanı gibi. Göz arkasındaki sinir lifi, sinir tabakasının kalınlığını ölçen cihazlarımız var. Glokomun erken safhasında pek çok merkezde var artık bunlar. Bunlar ile hasta yani tedaviye yönlendirilebilir. Gerekirse de cerrahi tedaviye yönlendirilebilir. Erken tanısı, teşhisi önemli. Çünkü tedavisi olan bir hastalık. Ancak geç kalındığı zaman mevcut olan görme kaybı maalesef geri getirilemiyor. Bu sebepten farkındalık yaratmamız oldukça çok önemli. Size de bu açıdan teşekkür ediyorum bu konuya dikkat çektiğiniz için.
Yani çok ciddi sonuçlar doğurabilen ve sinsi ilerleyen bir rahatsızlık anladığımız kadarıyla. O yüzden sanırım rutin göz muayenemizi aksatmamamız gerekiyor diyebilir miyiz?
Diyebiliriz. Özellikle 40 yaşın üzerinde bir birey mesela senede bir herhangi bir göz rahatsızlığı olmasa bile bir göz hekimine giderek rutin kontrolünü yaptırmasını öneriyoruz. Göz tansiyonlarının bu esnada mutlaka ölçülmesi gerekiyor. Zaten bir göz hekimi bunun farkındalığına mutlaka sahiptir diye düşünüyorum. Göz tansiyonunun ölçülmesi rutin muayene esnasında şüpheli bir bulgu var ise ve tedavi gerektiren bir durum varsa eğer gerekli spesifik bir merkezde onu o hastanın yönlendirilmesi tedavi için önemli.
Evet. Peki hocam en çok görülen bir grup var mıdır? İleri yaşta ortaya çıkar ya da çocuklarda daha sık görülür.
Böyle bir şimdi farklı tipleri var bu hastanın oldukça. Şimdi genel olarak orta ve ileri yaşta en sık gördüğümüz tipi açık aşılı glokom dediğimiz tipi. Açık aşılı glokomlar var. Dar açılı glokomlar var. Kapalı aşılı glokom. Bu açı dediğimiz şey nedir? Gözün, göz içi sıvısının yani göz tansiyonunu oluşturan göz içi sıvısının dışarıya göz içerisinden göz dışına çıktığı nokta. Bu noktada bir sorun var açık aşılı glokomlu hastalarda. Burada göz sıvısının gözü terk etmesinde bir direnç olduğu düşünülüyor. Ve dolayısıyla bu denge salınımı ile çıkışı arasında bir denge bozukluğu olduğu için o şekilde tanımlayabiliriz. Bir göz içi basınç yükselmesi durumu söz konusu. Bu genel açık aşılı glokomun mekanizması. Fakat bunun dışında tabii erişkinlerde başka sebeplere bağlı, altta yatan hastalıklara bağlı da sekonder glokomlar da var, açık aşılı glokomlar. Bunları da muayene sırasında ve hastayla diyaloğumuz sırasında saptayabilmemiz mümkün. Bu risk faktörlerini mutlaka sorguluyoruz. Hastanın kullandığı ilaç, örneğin steroid kullanımı önemli. Bir travma geçirmediği önemli. Gözünde bir rahatsızlık var mı? Bir şey için ilaç kullanmış mı? Özellikle steroidlerden bahsederken damla ile steroid içerikli damlalar kullanılması uzun süre. Bazen hastaları ameliyattan sonra başlıyoruz fakat hastalar uzun süre bunu aylarca yıllarca kullanabiliyorlar. Eğer tembihlemezsek bunun göz tansiyonunu yükselteceğini örneğin. Yani hastayla diyaloğumuz da çok önemli. Bunları sorguluyoruz. Tek taraflıysa eğer mesela bu dikkat çekici bir şey. O zaman o gözde bir şey hastalık var mı diye bunu sorgulamamız gerekiyor. Onu demek istiyorum. İlaç kullanımı dışında işte çarpma, Örneğin bir cerrahi geçirmiş mi? Yani işte üveit dediğimiz bir, mesela göz içinde bir takım inflamasyonuna sebep olan bir takım hastalıklar örneğin gibi bir takım risk faktörlerini sorguluyoruz. Yine hastanın taşımış olduğu sistemik bir ailevi bir takım risk faktörleri var, çalışmalarla ortaya konulmuş. Miyop olan hastalarda daha yüksek risk olduğunu biliyoruz. Onun dışında hastanın çeşitli göz yapısının bazı özellikleri var. Kornea kalınlığı bizim için önemli örneğin. Hastanın sistemik hastalıkları, diyabetin olup olmaması, bir takım başka tiplerde örneğin normal basınçlı glokom denen bir tip var. Bunda işte migreninin olup olmaması gibi bir takım sistemik hastalıkları sorguluyoruz. Bu gibi risk faktörlerinin aile öyküsü çok önemli glokomda yine. En önemli şeylerden bir tanesi, mutlaka hastaya sormamız gereken şeylerden birisi ve hatta en başında geleni, hastanın taşımış olduğu sistemik hastalıkların dışında yakın, birinci derece yakınlarında glokomun olup olmadığını da mutlaka sorgulamamız gerekiyor. Bunlar açık açılı glokom kısmıydı. Bir de kapalı açılı glokom denen bir şey var. Bu biraz daha farklı. Aslında bu semptom verebilen bir şey. Bu gözün ön tarafında açı bölgesi dediğimiz göz sıvısının gözü terk ettiği noktanın biraz daha yapısı olarak dar olmasıyla karakterize bir şey. Bu durumda göz tansiyonu zaman zaman aralıklı olarak çok yüksek değerlere ulaşabiliyor. Ve hastayı bu sefer rahatsız edici ve uyarıcı baş ağrıları, alın ağrıları oluşturabiliyor. Eğer akut atağa girmezse bunlar genellikle intermittent olarak oluyor ve geçiyor. Hasta migrenin olduğunu, baş ağrısının olduğunu zannedebiliyor mesela. Bu yüzden de gitmek lazım. Aile öyküsü çok önemli bu kişilerde yine aynı şekilde. Özellikle bayanlarda daha fazla görülüyor. Uzak doğuda daha fazla. Bu bizim toplumumuzda genellikle açık açılı ama bu da çok önemli bir şey. Yani çünkü akut atağa girdiği zaman hasta çok ciddi görme kaybı, kırmızı göz ve ciddi bir göz ağrısıyla karakterize bir tabloyla geliyor ve bu bir göz acili. Bu semptom veriyor yani, hani bu ayrı bir şey. Fakat biz genel olarak glokom semptom vermez, sinsizdir dediğimiz şey kendi toplumumuzdaki en yaygın açık aşı glokomlar için konuşuyoruz. Ama böyle de bir tipi var erişkinler içerisinde. Bir de çocukluk çağında glokomlar var. Onlardan da hani
onlara geçmeden şunu da merak ediyorum ben. Zaman zaman birçok hastalık için hani günlük alışkanlıklarımız, işte uykusuzluk, siz biraz önce ilaç kullanımından bahsediniz. Bunun gibi beslenme bozuklukları gibi şeylerin de yol açtığı bir durum var mı glokoma?
Hayır, öyle birebir risk faktörü yok.
Stres, bu şekilde. Günlük stresimiz.
Yok, hayır.
Etkili değil.
Etkili değil.
Bu rahatsızlık.
Kan basıncı da birebir etkili değil. Fakat yani mesela çok düşük tansiyonun olmuş olması bir sorun. Yani normal tansiyonlu glokom dediğimiz tipte. Bunlar tansiyon normal olmasına rağmen göz sinirinde bir harabiyet söz konusu oluyor. Çünkü göz sinirinin dolaşımında bir takım bozukluklar olduğunu biliyoruz. Bu da kan basıncından tabii etkilenebilen bir parametre örneğin.
Evet.
Ama onun dışında beslenme, yeme içme alışkanlıkları gibi hani direkt birebir ilişkilendirebileceğimiz bir faktör yok.
Evet. Şimdi çocuklara geleceğiz. Şimdi sohbetimizin başını değerli dinleyenler, biz birazcık konuştuk ama stüdyoda. İlginç gerçekten, çok erken müdahale edilebilen, yeni doğmuş bebeklerde bile müdahale edilebildiğini söylediniz siz. Nasıl fark edeceğiz küçük bir bebekte? Nasıl fark edecek anne baba?
Bu çok önemli bir konu. Önemli bir sağlık sorunu. Akraba evlilikleriyle de oluşabilen bir şey. Glokom yani göz tansiyonu annenin karnında başlayabilir. Bunu hani o dönemdeki çok detaylı muayenelerle anlayabilmenin çok büyük bir şey olmayabilir. Ama esas doğduğu anki çocuğun göz muayenesi çok önemli. Doğduğunda biz çocuğun genel olarak gözün anatomik yapısına bakıyoruz. Bu çocukların sklera yapısı, yani gözün beyaz kısmının yapısı elastik olduğu için gözlerinde büyüme, yani buna buftanus diyoruz. Bu çocukların gözleri oldukça büyük oluyor ve gözün siyah kornea kısmı neredeyse bazen kapak aralığını dolduracak kadar, gözü hiç beyaz gözükmeyecek kadar büyük olabiliyor. Bu uyarıcı bir şey. Gözlerinin iri olması. Kapak ödemi olduğu için çocuklarda yeni doğan çok anlaşılmayabilir. Mutlaka kapakların açılması. Yeni doğan hekim tarafından, ailede, bilinçli ailelerde bunu bize söyleyebiliyorlar. Kapaklarını açıp baktıkları zaman gözün içerisinde gözün siyah kısmı, kornea kısmının büyük olduğunu, gözün biraz daha kapaklarından dışarıya daha büyük olabildiğini çok ileri formlarında görebilirler. Bir de en önemlisi, eğer göz tansiyonu çok yüksekse gözün saydam olması gereken kornea tabakası Yani normalde baktığımız zaman gözün renkli iris tabakasını görebiliyor olmamız lazım. Hı-hı. Bu çocuklarda eğer tansiyon çok 40'lı 50'li değerlerde ise orası beyaz oluyor. Böyle buzlu cam gibi çocukların gözleri beyaz. Gözünün rengini ayırt edilemeyecek derecede bir beyazlıkta olabilir. Bu tarz şeyler oldukça şüpheli. Bu çocukların hemen bir merkeze yönlendirilmeleri gerekiyor. Çünkü tedavisi cerrahi. Hı hı. İlaç tedavisinin yeri yok bu hastalıkta. Erken müdahale olması gerekiyor. Yani bir hafta 10 günlükken biz bu bebekleri opere ediyoruz. Refere çok hastalarımız var kendi merkezimizde de. O yüzden yani bu açıdan bakılması, hastanın hemen yönlendirilmesi gerekiyor. Çünkü tansiyonu düşürdüğümüz zaman ameliyatta bazen tekrarlayan ameliyatlar da gerekebiliyor. Maalesef bu hastalığın prognozu hani erişkindeki gibi değil. Çok farklı bir kategori. Ama hemen erken müdahale yapıldığı zaman prognozu çok daha farklı olabilir. Ve bu çocukları topluma kazandırabiliyorsunuz. Böyle çok hastamız var. Yani o yüzden ama geç kalındığı zaman çok daha farklı oluyor.
Yani o yüzden erken... başarı şansı yüksek aslında değil mi hocam?
Erişkindeki gibi değil aslında. Fakat altta yatan tiplerine de yani bu hastalığın tipine göre de değişiyor. Şimdi eğer primer konjenital glokom dediğimiz sadece tek problemin bu açı bölgesindeki anomali olduğu hasta grubunda başka göz anomalisi yoksa eğer işte iriste, korneada, lensde, gözün ön tarafında da bazı yapışıklıklarla karakterize çok kompleks hastalıklar var. Aynı zamanda göz tansiyonunda olan. Bunlardan biri ise bunların cerrahiyle de tedavileri çok zor oluyor. Hı-hı. Tekrarlayan yani bu çocuklar çoğu engelli oluyorlar maalesef ama olabildiğince biz bunu sınırlandırmaya çalışıyoruz. Fakat tek başına izole olarak göz içi basınç yüksekliğiyle karakterize olan primer konjenital glokomun cerrahiyle tedavisi tedavi şansı çok daha iyi. Oldukça evet. Yüksek diyebilirim.
Evet, çocuklarda peki şimdi biz doğuştan gelir şeklinde konuştuk ama sonradan da olabilir değil mi?
Sonradan önce? Da olabilir. Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi eğer dedik ki çocuk 2-3 yaşına kadar göz içi basıncı hayatının bir döneminde eğer yükselmişse bu çocukların gözü büyük oluyor. Yani tek gözdeyse bir asimetri görebiliyorsunuz dediğim gibi. Korneası ödemli olabiliyor. Yani tekrar edecek olursak bu tarz şüphe edebileceğimiz bulgular var. Fakat bir de 4 yaşından sonra örneğin 4 yaşla 35 yaş arasındaki dönem içerisinde de glokom olabiliyor. Bunlarda da genetik altyapı oldukça önemli. Hı hı. Buna da juvenil glokom diyoruz. Yani da gençlik çağında oluyor bunlarda. Ama bunlarda gözde büyüme diye bir şey söz konusu değil. Çünkü göz normal erişkin boyutunu aldıktan sonra bir erişkin kişinin göz tansiyonu arttıkça gözünün büyümesi diye bir şey söz konusu değil. Orada o noktada göz sinirine bası yaparak göze zarar vererek bir değişiklik oluşturuyor gözün içerisinde. Yani gözde büyüme diye bir şey söz konusu olmuyor. Peki bunu nasıl anlayacağız? Bunu da anlamamızın yolu eğer yani bir tabii çocuksa yani örneğin 5 yaşında 6-7 yaşında bir çocuksa bunda da yine altta yatan sebepleri irdelememiz gerekiyor erişkindeki gibi. Bir risk faktörü var mı? Ailesinde, annesinde, babasında bunlar var mı? Kardeşinde var mı? Bunlar mesela böyle aileler çocuklarını getirmesi lazım göz kliniğine. Bir kere rutin muayene için zaten gelmesi lazım. Rutin muayenede biraz önce söylediğim gibi şüpheli bulgular mevcudiyetinde zaten saptanabiliyor. Hı hı. Risk faktörleri varsa örneğin erişkinde söylediğim gibi yine çocuğun bir hastalığı varsa, steroid kullanımı varsa, örneğin gözüne çarpma, travma öyküsü varsa bir mesela çocuklarda sık gördüğümüz şeyler işte düşüyor, gözünde ameliyat geçiriyor, katarakta oluyor, bir sürü ameliyatlar geçiriyor vesaire. Evet. Bunlar hep her müdahale aynı zamanda göz tansiyonu riskini de artırıyor. Bu yönden de bakmamız gerekiyor. Yani erişkindeki gibi çocuk muayeneye geldiğinde zaten bir şey olmasa bile rutin olarak göz dibine de bakıldığında, göz sinirine bakıldığında yani acaba ölçülebiliyorsa göz tansiyonunu da ölçmek gerekiyor. Yani hani en azından çeşitli tonometrelerimiz var bizim, el tonometrelerimiz örneğin. Ölçülebiliyorsa çocuğun da göz tansiyonunu ölçmek lazım. Hiçbir şüphe edecek bir bulgu yoksa rutin muayenenin bir parçası olarak düşünüp yine ölçüp bakmak gerekiyor yani. Evet. Şüphelenmemiz gerekiyor.
Hocam glokomdan bağımsız olarak şimdi çocukları konuşunca bir çocuğu hiçbir şikayetiniz olmasa da ne zaman bir göz muayenesine getirmeliyiz?
Bir yaşında getirmemiz lazım. Aslına bakarsanız hani en geç. 6 aylıkken de bakılabilir. Ama bir yaşında bir çocuğun normal refraksiyon muayenesini yani gözündeki herhangi bir kırma kusuru var mıdır? İşte miyop mudur, hipermetrop mudur? Normalde zaten çocuklar biraz hipermetrop olarak doğuyorlar. Onun normalde gerilemesi lazım. Bir yaşında diyebiliriz yani.
Yani bir şikayetimiz evet. Olmasa da
mutlaka getirip bakılması lazım. Evet. Ama doğduğunda da dediğim özellikleri mutlaka bakılması lazım. Yani sadece glokom değil, doğumsal katarak da olabilir örneğin. çeşitli şeyler olabilir. Yani doğumsal anomaliler olabilir gözde. Evet. Bir anatomik olarak şöyle göz kapağını açıp çocuğun gözüne bakmak gerekiyor.
Bir çocuk hekiminin muayenesi yeterli mi?
Çocuk hekimleri bu konuda bilinçliler. Özellikle katarak ve glokom için konuşuyorum. Örneğin kataraktı da varsa bir çocuğun. O da görme gelişimini engelleyen bir başka tehdit. O da acil bir şey. Hemen çocuğun 4-6 hafta içerisinde ameliyat edilmesi gerekiyor. O açıdan da bakımı, yani o da mesela çıplak gözle bir ışık kaynağı tutulduğunda anlaşılabilecek bir hastalık. Hı hı. Hani onun da mesajını verebiliriz. Evet. Ama hep glokom üzerinde konuştuk fakat yani bu açılardan da ilk çocukta olduğunda bakılması gerekiyor. Ondan sonra rutin takiplerinde kayması var mıdır yok mudur gibi ilk aylarda bu normal. Ama 6 aydan sonra çok normal olmayabilir. Yani kaymalar, sürekli sabit kaymalar varsa bu altta yatan bir kırma kusurunun habercisi olabilir. O yüzden rutin olarak en geç hani 1 yaşında çocuğun bu açılardan değerlendirilmesi gerekiyor.
Evet. Şimdi Gazi Üniversitesi'nin bu göz hastalıkları anabilim dalı öğretim üyesisiniz siz. Türkiye'deki büyük merkezlerden birisi bu konuda. Sizin genel olarak hasta profiline baktığınızda glokom konusunda ne kadar uyanık Türkiye olarak? Yani size bu şikayette gelen hani erken teşhis koyabileceğiniz hasta sayısı başarılı düzeyde mi? Onu
bence
merak
son
ediyorum
zamanlarda
ben.
Başarıya ulaştı. Yani özellikle şöyle söyleyebilirim. Hani son 5 yıl içerisinde ben hani kıyasladığımda bu farkındalık biraz daha arttı diyebilirim. Hastalar örneğin gelip yani şu şekilde bize taleplerle gelebilirler. Ben acaba hani bir göz tansiyonum var mı? Bunu ölçtürmek istiyorum. Bu yönden bakılmak istiyorum diye taleplerle de geliyorlar mesela hastalar. Bu da bilincinde olduklarını gösteren bir şey açıkçası. Beni mutlu ediyor.
Evet. Çünkü hani en başından beri konuşuyoruz. Sinsi bir rahatsızlık olduğu
kesinlikle
için.
Evet.
Bir de biz biraz böyle doktor
daha
rutinlerini aksatan bir toplumuz aslında. Az önce de söylediniz. Örneğin bir çocuğu bir yaşında doktora göz muayenesine götüren aile sayısı çok mudur bilemiyorum ama biraz
çok
ihmal
değil
ediyoruz değil
yani
mi?
Yani maalesef hala glokom için bile konuşuyorum. Bu kadar hani gross açıkça görünen bulguları da olsa bile hala geç kalınmış.
İhmal ediliyor
çocuklar çok. Tabii değişik yörelerden hani memleketimizin ama genellikle hani merkezde yaşayıp da sağlık kurumuna başvurusunda sıkıntı olmayan kişileri hani bilinçli bir şekilde gelebildiğini de görüyoruz. Ama hala hastalıkta hem erişkin hem de çocuk için geç kalınmış safhada hastanız yok mu derseniz yani yok dersem yalan olur. Tabii ki var maalesef ama inşallah hani bunu da daha çok yol kat edeceğiz.
Evet.
Yani buna umut ediyorum.
Kesinlikle. Tamam. Bu hafta için özel bir etkinlik yapılıyor mu? Siz de katılıyor musunuz glokom günüyle
çeşitli
ilgili?
Çeşitli aslında yapılıyor dünyada. Hani bilgilendirmek için çeşitli sempozyumlar vesaire toplantılar olabiliyor. Dünyanın her yerinde var. Bu sene ben katılmadım ama yapılıyor.
Yapılıyor. Var mı hocam glokomla ilgili eklemek istediğiniz? Yoksa
glokomla
göz
ilgili
çok büyük bir konu.
Tabii. Ay sadece glokomla ilgili konuş tabii yoksa derya deniz yani bitmez saatlerce konuşuruz.
Değil mi?
Eklemek istediğim konu özellikle farkındalık. Kontroller diyoruz. Hastalarımız vakitli kontrollere gelsinler, şüphelensinler. Çocuklar için de ekstra parantez açmak istiyorum. Çok önemli. Onlar bizim gözümüzün bebeği çünkü çocuklar.
Evet.
Geleceğimiz onlara emanet biliyorsunuz. O yüzden bu konunun üzerinde ailelerin durmasını istiyoruz. Hep akıllarında olsun. Şöyle bir kapaklarını açıp baksınlar. Aileler de bilinçli olsun. Sadece hekime bu işi bırakmasınlar çünkü atlanabilir yani.
Evet,
çok
aile
önemli.
Aile çok
de
önemli,
olsun
değil mi?
Göz hekimine getirsin. Sadece yetinilmesin yani bunları getirsin bakasın bir kontrol olsun iki kontrol olsun bir şey atlanmasın yani bilinçli olalım. Benim
evet
vermek istediğim mesaj bu.
Aile öyküsü de çok önemli.
Kesinlikle.
Altında çizerek söyleyelim
kesinlikle
buradan.
Kesinlikle çok önemli.
Evet. Peki hocam şimdi genel olarak göz sağlığı ile ilgili konuşacak olursak yine aynı soruyu soracağım ben ama göz sağlığıyla ilgili ne kadar dikkatliyiz Türk toplumu olarak acaba?
O da fena değil aslında ama genellikle gözünde çok bir şey olmazsa.
Yani son şikayetimiz olana kadar galiba
genellikle
çok hekime
gitmiyoruz. Pek gelmeme yönde
mi
bir şey var ama hani glokomda son zamanlarda bir korkma oldu yani insanlarda. İşte böyle bir şey var mı işte hastalık bulgu vermiyormuş sinsi bir şeymiş falan gibi. Hı-hı. Mesela bir kontrole geliniyor ama sonra işte bende bir şey yokmuş deyip gelmeme durumu olabiliyor. Genellikle ama genel yaklaşım hani görüyorsa hasta işte yakını görebiliyorsa uzağı görebiliyorsa bir sıkıntısı yoksa çok hastaneye hani bir şikayet yoksa gelmek istemiyor pek çok
evet
kişi ama Ama bilinçli bir kısımda var yani. Mesela senede bir kontrolüme gelirim diyen bir kısım. Ama bunlar hani ne kadar çok mu? Yani çok da değil.
Peki gelen kısım genelde erişkinler mi? Yani belli bir yaştan sonra mı göz rahatsızlıkları artıyor?
Tabii ki. Şimdi yaşla beraber, orta yaş ve üzerinde genellikle birçok hastalık artıyor yaşla beraber. Çeşitli hastalıklar, katarakt, glokom, göz arkasında çeşitli retina hastalıkları, yaşa bağlı sarı nokta hastalığı örneğin çeşitli şeyler. Bunlar yaşla beraber artan şeyler, yaşın getirdiği riskler. Dolayısıyla hani hastalar genellikle ben bir kontrol olmak istiyorum diyen hastalar genellikle tabii orta yaş ve üzeri olan hastalar, bilinçli hastalar.
Genelde erişkinlerde daha çok oluyor. Az önce glokom için sorduğum soru, beslenmemiz, uyku düzenimiz, son zamanlarda bilgisayar, televizyon, cep telefonu, tablet kullanımı gibi çok artan, göz sağlığımızı etkileyen çok önemli şeyler var değil mi? Stres. Bunlar ne kadar etkili? Yani
bunlar göz şıbasıncı üzerine birebir etkisi olan şeyler değil. Bu genel olarak göz şeyler, genellikle için. Bizim şu anda en çok toplumumuzda yani göz sağlığını çok ciddi olmasa da günlük aktivitemizi etkileyen şeyler. Söylediğiniz gibi ofis şartları, ekran kullanımı, tablet kullanımı, işte sürekli okuyoruz bir şey, yani sürekli bir şey meşgulüz, yani gözümüzü sürekli kullanıyoruz. Bunlar daha çok oküler yüzeyi, göz yüzeyini etkileyen şeyler. Yani ortamın nemi, işte sürekli ekrana bakıyor olmanız vesaire, bunlar göz yaşının göz yüzeyinden buharlaşmasını riskini arttıran şeyler. Altta yatan bir göz hastalığı varsa hastanın şikayetleri artıyor. Çok uzun süre çalışma saatleri olduğunda yanma, batma, kızarıklık vesaire gibi. Hani bunlar tedavisi olan şeyler ve basit önlemlerle aşılabilecek şeyler. Fakat bunların hani göz içi basıncıyla ve glokomla hani bir ilgisi yok. Ama söylediğiniz şeyler hani parantez açtığınız için daha çok bunlarla ilgisi var. Bazı basit önlemler almak gerekebiliyor. Bu söylediğim şikayetleri aşmak
için. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Umarız dinleyicilerimizi de bilgilendirebilmişizdir glokomla, göz tansiyonuyla ilgili. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyenler, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Zeynep Aktaş stüdyo konuğumuzdu.
Ateş olup yaksan da, Gonca güller taksan da, ahı olup baksan da, affetmem asla seni. Ateş olup yaksan da, Gonca güller taksan da, ahı olup baksan da, affetmem asla seni. Son altından tac olsa, aşkıma muhtaç olsa, derdime ilaç olsa, affetmem asla seni. Yakut yüklü gam olsa, al ipekten şal olsan, peteklerde bal olsan, affetmem asla seni. Yakut yüklü dam olsan, al ipekten şal olsan, peteklerde bal olsan, affetmem asla seni. Gonca olsam güllerde, Leyla olsam çöllerde, affetmem asla seni. Şarkı olsam dillerde, Gonca olsam güllerde, Leyla olsam çöllerde, affetmem asla seni. Son altından tac olsam, aşkıma muhtaç olsam, derdime ilaç olsam, affetmem. seni. Yahut yüklü dam olsan, al ipekten şam olsan, peteklerde bal olsan, affetmem asla seni. Yahut yüklü dam olsan, al ipekten şam olsan, peteklerde bal olsan, affetmem asla seni. Affetmem asla seni. Affetmem asla seni. Affetmem asla seni.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'i dinliyorsunuz.
Satma bu iş olamaz. Hiç yalvarma
saatlerimiz kaç oldu?
Efendim bizim saatlerimiz 8.40 Türkiye'de. Sizlerin olduğu yerlere bakalım. Filistin'de 7.40 saatler, Avustralya'da 16.40, New York'ta 1.40 saatleriniz, Moskova'da 8.40, Amman ve Kahire'de 7.40 saatler, Tahran'da 9.10, Bağdat'ta 8.40, Şam'da 7.40 saatler, Suudi Arabistan'da 8.40, Türkmenistan'da 10.40, Kazakistan'da, Astana'da saatler 11.40 değerli dinleyenler. Efendim bugünün sonuna geldik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bütün bir gün boyunca Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de yayınlarımız devam edecek. Takip etmeye sizler de devam edin. Güzel bir türküyle veda ediyoruz. Hoşça kalın. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle.
Gadaların